Ayrım 25, sayfa 317. Arabayı doğruca ofise sürerek Herald binasının yanındaki bir alana park ettim. Satış departmanında çalışan ve sigara molasında olan kızlara selam vermek için bile durmaksızın hızla odama yürüdüm. Masama oturup bilgisayarımdaki taslağı açtım ve yazmaya başladım. Önceki hafta edindiğim ufak tefek bilgiler için not defterime başvuruyordum. Eva, Cafe Lavanto, Kensington ailesi. 10 yıllar öncesine ait gazete küpürleri. Bay Ivanov'un ifadesi. Ve şimdi mezarlık hepsini birbirine bağlamıştı. Neredeyse hiç açlık hissetmeyerek öğlene kadar yazmaya devam ettim. Öğle vakti geldiğinde ise midem kazınıyordu. Saat 2'de arkama yaslanarak hikayemin tamamına göz gezdirdim. Son cümleyi de yazdıktan sonra en yukarı çıktım. Başlığın yanında yanıp sönen imlece baktım. Böğürtlen kışı, mevsimsiz kar fırtınası, 1933'te kaybolan çocuğun anahtarı oldu. Başlığın hemen altına emin parmaklarla adımı yazdım. Yazan Claire Aldrich. Adımla en son ne zaman bu kadar gurur duyduğumu hatırlamıyordum. Makalenin bir çıktısını aldım. Toplam 5 sayfaydı. Beni bu hikayeden çıkarmış olsa bile Frank bunu görmek isteyecekti. Ama önce AB'nin odasına gittim. AB başını bilgisayarından kaldırdığında sayfaların masasına bıraktım. Sonra da o sessizce okurken karşısındaki sandalyeye oturdum. Arada bir şok olmuş bir ifadeyle yüzüme bakıyor, sonra yeniden taslağa dönüp okumaya devam ediyordu. "Vay canına," dedi kağıtları yeniden bana uzatarak. Ne düşünüyorsun?" "Sadece vay canına," dedi tekrar. "Herhalde bu makaleyle kocanın bütün ailesini suçladığının farkındasındır." Omzumu silktim. "Bu doğru." AB kararsız görünüyordu. "Doğru ya da değil. Kensington'ların bunu basmana asla izin vermeyeceklerini biliyorsun." "Vermek zorundalar," dedim. "Bu hikayenin anlatılması gerek." "Öyle," dedi AB düşünceli bir şekilde. "Peki ya Vera? Onun mezarını bulabildin mi?" Bir iç çektim. "Hayır," diyerek elimdeki kağıtlara baktım. Ve ona ait bir bilgi olmadan hikaye tamamlanmış gibi durmuyor. En azından benim için. AB suratını astı. "Sence Kensington'lar bütün bunlarla ilgili ne düşünecek?" "Onların ne düşündüğü artık umurumda değil," dedim. Caddeye bakan pencereden dışarı göz attım. Genç bir anne küçük oğlunun elinden tutmuş yürüyordu. Çocuğun üzerinde sarı bir yağmurluk, ayağında da onlarla uyumlu çizmeler vardı. Tekrar AB'den yana döndüm. Tüm dünyanın Daniel Ray'a ne olduğunu öğrenme vakti geldi. AB uzunca bir süre bana baktı. "Seninle gurur duyuyorum tatlım. Çok fazla yol kat ettin." "Teşekkürler," diyerek kapıya döndüm. "Frank telefondaydı. O yüzden kağıtları masasına bırakarak hikayeyi iptal ettiğini biliyorum," diye fısıldadım. "Ama ne olursa olsun işte burada. Onu bitirmek zorundaydım." Frank'in gülüşü beni affettiğini söylüyordu. Masama döndüğümde telefonumun kırmızı ışığının yanıp sönerek bir sesli mesajım olduğunu belirttiğini fark ettim. Mesajı dinlemek için şifremi girdim. "Claire, benim, Eva. Affedersin, aradığında yürüyüşe çıkmıştım. Bu bilgiyi bir telesekretere bırakmak tuhaf geliyor ama araştırmalarını geciktirmek istemiyorum. Vera'nın nerede yattığını sormuşsun. Onu şehrin hemen kuzeyinde First Hill'deki küçük bir mezarlıkta bulabilirsin. Soldan 9. parsel, tel örgülerin hemen yanında. Eskiden onu sık sık ziyaret ederdim ama bu yaşta doğrusu uzun zamandır oraya gitmedim. Onu ziyaret edebilecek olmana sevindim hayatım." Kalbim deli gibi çarpıyordu. Çantamı ve ceketimi alıp kapıdan fırladığım sırada az kalsın Frank ile çarpışıyordum. "Bu," diyerek yeniden sandalyeme oturmamı işaret etti. "Bir şaheser." Temkinli bir şekilde gülümsedim. "Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?" "Evet, şimdiye dek yaptığın en iyi araştırma." Ve bu yazın sanki güzel bir tabloya bakıyormuş gibi başını iki yana salladı. "Çok güzel olmuş, beni ağlattı." Frank şaşkın bir ifadeyle bana baktı. "Geri döndün Claire." "Teşekkür ederim," dedim. "Ama Kensington'lar hakkındaki bütün o şeyler..." Frank elini kaldırarak beni susturdu. "Hepsi geçmişte kalmış. Bu yazı basılmalı. Merak etme, ben onu yayın kuruluyla birlikte düzeltir yumuşatırım." "Pekala," diyerek ayağa kalktım. Frank kaşlarını kaldırdı. "Sen nereye böyle?" "Sadece bir başka ipucunu takip ediyorum," dedim. "Bu gece hikayeyi sana e-posta atarım." "Sabırsızlıkla bekleyeceğim," dedi Frank benimle birlikte odadan çıkarken. O öğleden sonra arabayı mezarlığın önüne park ettim. Özenle ilgilenilmiş Bryant Park ile burası arasında dağlar kadar fark vardı. Paslı tel örgülerle çevrelenmiş First Hill mezarlığı tamamen unutulmuş gibi görünüyordu. Çoğunun üzerine grafitiler çizilmiş olan mezar taşlarını kahverengi ve yabani otlar bürümüştü. BMW'yi kilitlemeye dikkat ederek mezarlığın kapısından içeri girdim. Kapının iki yanında yükselen sidir ağaçları yerde koyu gölgeler oluşturuyordu. Eva, Vera'nın mezarının nerede olduğunu söylemişti. Soldan 9. parsel. Mezarlığın biraz daha içine girerek mezar taşlarını saya saya yürümeye başladım. Burada ne mermerler ne de süslemeler, sadece çıplak taşlar vardı. Burası da yoksul insanların mezarlığıydı. 9. mezar taşının başına vararak dizlerimin üzerine çöktüm. Yosunlarla kaplanmış olduğundan taşın üzerindeki yazıyı okuyamıyordum. BMW anahtarının ucunu kullanarak harflerin üzerindeki yosunları kazıdım. Basit ve sade bir şekilde Vera Ray yazıyordu. 1910-1933. Başımı iki yana salladım. Mezar taşına onun sevgi dolu bir anne olduğuna dair hiçbir şey yazılmamıştı. İyi bir arkadaş, bir kız kardeş, bir kız evlat, yalnızca bir isim ve belli belirsiz iki tarih. Bu dünyanın neyi vardı böyle? Kensington gibi bir soyadı sizi özel bir yapıyorken, Ray gibi bir soyadının sizi önemsiz, unutulabilir kıldığı bir dünya mıydı bu? Mezar taşına uzun uzun baktım. Seni unutmalarına izin vermeyeceğim Vera. Küçük mezar taşı boyunca uzanan dikenli bir dalı fark eder etmez içimde bir şeylerin kanat çırptığını hissettim. Dalın kadifemsi yeşil yapraklarının arasından beyaz çiçekler fışkırıyordu. Mezarlıktaki adamın böğürtlenler hakkında söylediklerini, onların özel ruhları seçerek koruduklarını hatırladım. Elbette Vera'yı seçeceklerdi. Eskimiş tel örgülerin diğer tarafındaki yoldan hızla geçen bir arabayla birlikte ürperdiğimi hissettim. Ofise dönüş yolunda Ethan'ı düşünüyordum. Elbette hikayeyle ilgili endişeleri vardı ama onu bir kez okudu mu ne kadar önemli olduğunu anlayacaktı. İçimden bir ses böyle diyordu. Ona makalenin bir taslağını götürmek için sabırsızlanıyordum. Tabii Glenn de bu işe sevinmeyecekti ama umurumda değildi. Gel gelelim, Warren'ın fikri benim için önemliydi. Warren'ın kalbi zayıftı. Ailesiyle ilgili bu karanlık sırları öğrenmekle başa çıkabilir miydim? Bütün bunlar ona çok acı verir miydi? Ne de olsa kuzeninin sadece kaçırılmış olmakla kalmayıp aynı zamanda üvey kardeşi olduğunu bilmiyordu. Ofise vardığımda Frank odamda beni bekliyordu. Ağzından bir kalem sarkıyordu. Çantamı yere bıraktım. Ne oldu? Makale iptal edildi. Ne? Kim tarafından? Hayal kırıklığına uğramış bir şekilde başını iki yana salladı. Benim elimden gelen bir şey yok. Bunu kocanla konuşmak zorundasın. Hızla Ethan'ın odasına giderken yanaklarım yanıyordu. Hikayenin içine sinmediğine dair beni uyarmıştı ama onu gerçekten iptal edeceğine inanmamıştım. Odasına girdiğimde Ethan'ın sırtı kapıya dönüktü. Kapıyı arkamdan kapattım. Nasıl yaparsın diye bağırdım. Ethan arkasını dönerek bana baktı. Elinde benim makalem vardı. İyi hikaye Claire dedi. Gerçekten bravo. Onu iptal edemezsin dedim. Yapamazsın. Yaparım. Ethan'ın bakışları soğuk ve ifadesizdi. O an hangisinden daha çok nefret ettiğimi bilemiyordum. Makalemin iptal oluşundan mı yoksa evliliğimizden mi? Ethan'ın masasının önündeki bir sandalyeye oturdum ve derin bir iç çektim. Dinle dedi Ethan oturarak. Bu kararı ben vermedim. Başımı kaldırarak ona baktım. Sen vermedin mi? Evet dedi Warren verdi. Ne? Evet diye devam etti Ethan. O hikaye üzerinde çalıştığını biliyordu ve hazır olduğunda ona bir taslağını fakslamamı istedi. Anlamıyorum. Bana bundan hiç bahsetmemişti. Warren bunu nereden... Ethan omzunu silkti. Pekala biliyordu ve okudu. Dudağımı sarkıttım ve sanırım hoşlanmadı. Ethan başını sallayarak onayladı. Korkarım bunu onunla konuşmak zorunda kalacaksın. Ne de olsa o hala onursal yazı işleri müdürümüz. Konuşacağım diyerek ayağa kalktım. Bu arada hastaneden eve döndü diye ekledi Ethan. Hala halsiz ama çabuk iyileşiyor. Başımı olumlu anlamda salladım. O sırada Ethan'ın masasının yanındaki bir valizi fark ettim. Çantasının üzerinden sarkan ceketi her an yola çıkabileceğinin işaretini veriyordu. Şaşkın bir halde başımı iki yana salladım. ''Nereye gidiyorsun?'' ''Ah, o mu?'' dedi benimle göz göze gelerek. ''Bir süre adada kalsam iyi olur diye düşünmüştüm. Sorunlarımızı çözene kadar.'' Yutkundum. ''Sanırım biraz ayrı kalmalıyız.'' Bir onay bekliyormuş gibi gözlerimin içine baktı. ''Bu son yılda çok fazla şey yaşadık.'' diye devam etti. ''İkimiz için de iyi olacak. İkimiz de düşünmek için biraz zaman bulabiliriz.'' ''Doğru.'' dedim çabucak. ''Elbette.'' Gözlerim yanıyordu. Ethan'ın masasının etrafından dolanıp yanağına bir öpücük kondurdum. Ya oradan hızlıca ayrılmak ya da odasında hıçkırıklara boğulmayı göze almak zorunda olduğumu biliyordum. Kalması için ona yalvarmak istemiyordum. Kalmak istemesini istiyordum. Pekala dedim boğazımın düğümlendiğini hissederek. Öyleyse sanırım bu bir veda. Ne Ethan'ın yüzünü görmek ne de kapıdan çıktığım sırada gevelediklerini duymak istiyordum. Gitmeliydim. Dört duvar arasındaki bu hava ağır ve boğucuydu. Kapıdan çıktığımda gözlerimi kapattım ve çocukken büyükannemin bana verdiği minik, yelkenli tekneyi düşündüm. Önce bulanık olan hatıra bir anda netleşti. Öyle ki yüzüme serpilen deniz suyunu bile hissedebiliyordum. Her yaz kumsaldaki dalga havuzunda küçük teknemle oynuyordum. Ta ki bir Haziran günü onu okyanusa çıkaracak cesareti toplayana dek. Bu sadece yatak odasındaki sandıkta bulduğum 1950'li yıllardan kalma bir çocuk kitabından esinlenilmiş bir fikirdi. Şıpıdık gemi. Böylece küçük teknemi kıyıya yerleştirip hızlıca suya doğru ittim. Sonra da bir dalganın onu minik direklerinden kavrayarak okyanusa sürükleyişini seyrettim. Onun gittiğini görmek kalbimi kırmıştı. Sonrasında kendimi azarlayarak uzunca bir süre sahile göz gezdirdim. Tıpkı onu kendi ellerimle göndermiş olmam gibi kocamı da kendimden uzaklaştırdığımdan korkuyordum. Daha fazla ofiste kalmaya dayanamazdım. Masadaki çantamı aldığım gibi kendimi dışarı attım. Bir araba tiz bir fren sesi çıkararak birkaç santimetre önümde durdu. Hemen ardından öfkeli sürücünün kornası duyuldu. ''Önüne baksana!'' diye bağırdı direksiyondaki adam. ''Az kalsın seni eziyordum.'' Başımı olumlu anlamda sallayıp yürümeye devam ettim. Az önce olanlardan neredeyse hiç etkilenmemiştim. Karşıya geçip Ethan'ın BMW'sinin beklediği park alanına girdim. Parlak arabaya bir süre öylece bakıp gözyaşlarıma hakim olmaya çalıştım. Bahar güneşinin altında oldukça göz alıcı şekilde parlıyordu. Bir o kadar da üzgün görünüyordu. Bu araba başarısız evliliğimizin bir sembolüydü. Başımı iki yana salladım. Sonra da tekrar caddeye yürüyüp bir taksi çevirdim. Warren şehir merkezindeki çok katlı bir apartmanda oturuyordu. Bu çatı katı dairesini yıllar önce eşiyle birlikte almışlardı. Bu muhteşem bir daireydi. En azından bir zamanlar öyleydi. Oturma odasının yukarısındaki özel çatı verandası Siddle'daki favori saklanma yerimdi. Sıcak gecelerde orada şarap içmek için Ethan'la birlikte Warren'a katılırdık. Gökyüzündeki yıldızları sayar, Space Needle'dan Alki plajına dek uzanan ve sadece kuşların görebileceği kuş bakışı manzaranın tadını çıkarırdık. Ama artık oraya kimse gitmiyordu. Warren'ın dizleri sarmal merdivenlere çıkamayacak kadar zayıf, Ethan ise şarap içip yıldızları seyredemeyecek kadar meşguldü. Bense bahar ayında son bir kez çatıya çıkmış ve oranın oldukça pasaklı bir grup güvercine yuva olduğunu keşfetmiştim. Warren Noel'den hemen sonra hizmetçisini göndermişti. Sehpamda tuz olması umurumda bile değil demişti. Glenda'ya aylar önceki bir ziyaretimizde. Glenda dağılmış dergi ve kitap yığınlarına, toz içindeki pencere eşiklerine endişeyle göz gezdiriyordu. Warren görünüşünü kurtarma meraklısı olmayan tek Kensington'dı ve bu yüzden onu daha çok seviyordum. Yine de son zamanlarda eskisi gibi olmadığı inkar edilemezdi. Bundan hastalığını sorumlu tutsam da başka sebepleri olup olmadığını merak ediyordum. Derin bir nefes alarak zile bastım. Evet, Warren benim Claire. Tamam, dedi Warren. Haydi yukarı gel. Asansörle 23. kata çıkarken Warren'ın bana neler söyleyeceğini hayal ediyordum. Bana bu makaleyi yayımlamayacağımı, çünkü ailenin itibarını düşüreceğimi söyleyecekti. Josephine'in suçlanacağını, ruhunun rahat etmeyeceğini söyleyecekti. Bu konu hakkında tek kelime dahi etmemem için bana söz verdirecekti. Kapıyı çaldım. Gir diye bağırdı Warren içeriden. Kapı açık. İçeri girdiğimde Warren masada oturmuş sandviç yiyordu. ''Seni bekliyordum.'' dedi, peçetesini ağzının kenarındaki bir hardal lekesine dokundurarak. ''Oldukça zeki bir muhabirsin Claire.'' diyerek önündeki kağıtları işaret etti. Ona doğru yaklaştığımda yazının başlığını tanıdım. ''Bu benim makalemdi. Hatta özel dedektiflerimden bile iyisin.'' Evde ürkütücü bir sessizlik hakimdi. Duvardaki saatin sesi sinirime dokunuyordu. Warren ellerini birbirine kenetledi. Askeri eğitimli dedektifler Sharp'ın evindeki dosyaları bulamadı ama sen buldun. Başını hayretle iki yana salladı. İşte bu bir yetenek. Kalp atışlarım hızlanmıştı. Tanrım, Lillian'ın evine zorla girildiğinden haberi vardı. Daha da kötüsü, bundan kendisi sorumluymuş gibi görünüyordu. Başımı iki yana salladım. Warren, anlamıyorum. Gel, otur dedi yanındaki sandalyeyi göstererek. Yıllardır bu sırrı çözmeye çalışıyordum diye devam etti. Verara'ya ne olduğunu öğrenmek epey vaktimi aldı. Polis merkezinde çıkan bir yangında dava dosyaları esrarengiz bir şekilde kayboldu. Sence de çok uygun değil mi? Sonra ben... Ellerim titriyordu. Bana ne anlatıyor? Bütün bunlar ne anlama geliyor? Warren dedim başımı iki yana sallayarak. Anlamıyorum. Warren'ın gülümsemesi beni biraz olsun rahatlattı. Önce ailemi korumak istediğim için gerçeği tüm çirkinliğiyle sakladığımı düşündüm. Ama dahası da var. Bu benim için oldukça özel bir hikaye. Elimle ağzımı kapattım. Zihnim öylesine hızlı çalışıyordu ki ona zor yetişiyordum. Warren, yoksa bana söylemeye çalıştığın şey... Warren başını olumlu anlamda salladı. Evet, makaleni iptal ettim çünkü yeni bir sona ihtiyacı vardı. Thomas Kensington, Daniel değildi. Warren'ın gülümsemesi her şeyi açıklıyordu. Daniel benim. Sana kendim söylemek istedim. Şaşkınlıkla nefesimi tuttum. Nasıl öğrendin? Sen sadece küçük bir çocuktun. Evet, geçmişi net hatırlamıyorum tabii, dedi Warren. Götürüldüğümde sadece 3 yaşındaydım. Götürüldüğümde. Warren'ın açıklamalarının ağırlığını sindirmeye çalışarak başımı iki yana salladım. Daniel Ray'in gözlerinin içine bakıyorum. O başından beri buradaymış. Ama küçük de olsalar çocuklar bir şeyleri hissedebilir, dedi Warren. Annem bana daima diğerlerinden farklı bakardı. Eleğini mi kastediyorsun? Evet, dedi. Önceleri kız kardeşim kadar sevimli olmadığımı düşünüyordum. Ama yaşım ilerledikçe başka bir şeyler olup olmadığını merak etmeye başladım. Annem ve babamın partide çok fazla şarap içtikleri bir gece onları salonda tartışırlarken duydum. Annem onun adını anıyordu. Vera. Okuldaki başarısızlığımın tamamen onun suçu olduğunu söylüyordu. Kötü notlarımdan Vera'nın zayıf genlerini sorumlu tutuyordu. Tabii kimden bahsettiğini ya da Vera'nın kim olduğunu bilmiyordum. Josephine halam 1980'lerde felç geçirene dek bu konuyu bir daha düşünmemiştim. Bütün aile hastanede onun yatağının etrafında toplanmıştı. Babam, kız kardeşini 50 yıldan fazladır görmüyordu. Ben küçük bir çocukken araları açıldığından beri onunla konuşmayı reddetmişti. Bu yüzden babam çıka geldiğinde, yani hepimiz çıka geldiğimizde, Josephine kendini kaybetti. Bana hayatımı mahvettiği ve beni Vera'dan kopardığı için ne kadar üzgün olduğunu söylemeye çalışıyordu. Annem ve babamsa onun hastalık yüzünden böyle sayıkladığını, aklının yerinde olmadığını söylüyorlardı. Ama ben öyle olmadığını biliyordum. Söylediklerinin temelinde bir gerçek yatıyor olmalıydı ve geçmişimi araştırmaya başladığımda beni çok korkunç bir şeyden koruduklarını gördüm. Parçaları bir araya getirdiğim kadarıyla Vera ve babam birbirlerine deliler gibi aşıktı ama Vera yoksuldu ve aile onu kabul etmedi. Fakat kimse bu aşka babamın kız kardeşi Josephine kadar karşı çıkmadı. Vera'nın annesi yıllar önce onun dadılığını yapmıştı. Josie halam dadısından hiç hoşlanmazdı. O yüzden bütün hırsını onun kızından, yani Vera'dan aldı. Benim, yani bir Kensington'ın sıradan ve yoksul biri tarafından büyütüleceği düşüncesine dayanamıyordu ve bu sorunu kendi yöntemleriyle çözdü. Baban, Charles, bunu biliyor muydu? Bildiğim kadarıyla bunu Vera'nın ölümünden sonra Josephine'den öğrendi, dedi Warren. Josephine, babamın ne kadar iyi biri olduğunu biliyordu. Sanırım babamın Vera ve beni tekrar bir araya getirmek için her şeyi yapacağından endişe ediyordu. O yüzden Vera tamamen ortadan kalkana dek beklemek zorunda kaldı. Tüylerim ürpermişti. Peki baban onun kapısına gittiğin zaman ne demişti? Joseph'in her şeyi kusursuzca planlamıştı, dedi Warren. Yıllar önce hastanede söylediklerinden çıkardığım kadarıyla babama önceleri kim olduğumu söylememiş. Babam iyi yürekli ve yardımsever bir adamdı. Joseph'in ona bir eve ihtiyacım olduğunu söylemiş. Babam da beni içeri almış. Thomas'ın ölümünün hemen ardındansa babama suçunu itiraf etmiş. Belki de kendi kaybı Vera'ya neler yaşattığını anlamasına ve itirafta bulunmasına neden olmuştur. Joseph'in bunu benim iyiliğim için yaptığını, bir Kensington'ın asla yokluk içinde büyümemesi gerektiğini söyleyerek kendini savunmuş ve babam o günden sonra bir daha onunla konuşmamış. Yani baban ve karısı seni evlat edinip bu sırrı yıllarca saklamışlar mı? Evet, dedi Warren. Kimse geçmiş hakkında konuşmazdı. Gerçeklerin üzeri özenle örtülmüştü. Ta ki hepsi bir anda serbest kalana kadar. Sırlar böyledir. Her zaman yollarını bulurlar. Bu bir ömür sürse bile. Vera, annen o gece göldeki bir kayıkta öldü, dedim. Sence onun ölümü Josephine'in ellerinden mi oldu? Warren bir iç çekti. Sanırım Josephine'in bununla bir ilgisi var. Vera'nın yüzemediğini bildiği için onu o delik kayığa yöneltmiş olabilir. Başımı sallayarak onu onayladım. Polisin bu olayı neden daha derinlemesine araştırmadığını ve Bay Ivanov'u neden bu kadar çabuk Vera'nın cinayetiyle suçladıklarını hiç anlamıyorum. O dava dosyalarını ele geçirmek isteyişimin sebebi buydu, dedi Warren. Josephine ve diğer aile bireylerinin polis merkezindeki yangınla bir ilgilerinin olduğundan şüpheleniyorum. Her ne olursa olsun, ailemin çevresi geniştir. Eğer Josephine ya da aileden herhangi biri polisten bir yardım istemişse yerine getirilmiştir. Ivanov kolay hedefte, onun peşinden giderek dikkatleri ailenin ve gerçeklerin üzerinden çektiler. Warren önündeki makale taslağına baktı. Ben daha iyisini yazamazdım. Bütün bunları öğrendiğinde neden polise gitmedin, neden bir şey yapmadın? Ne yapacaktım? Ailemi polise mi ihbar edecektim? Onlara ölmüş bir kadını mı tutuklattıracaktım? Ne demek istediğini anlamıştım. Hayır diye devam etti Warren. Olanlar geçmişte kaldı. Yapacağım hiçbir şey annemi geri getiremez. Haklısın. Warren bir şey hatırlamaya çalışıyormuş gibi durakladı. Geçen yıl babamın bazı eski evraklarını gözden geçiriyordum ve muhasebecisinin tuttuğu hesap defterini buldum. Orada çok ilginç bir şey keşfettim. Ne? 5. caddedeki kadın sığınma evini biliyor musun? Evet dercesine başımı salladım. Umut evi değil mi? Geçen yıl onlar hakkında bir makale yazmıştım. Harika bir yer. Evsiz annelere ve hamile kadınlara kapılarını açıyorlar. Warren pencereden Siddle'ın silüetine baktı. Orayı babam kurmuş, dedi. Sevinçle gülümsedim. Charles. Warren'ın gözleri gururla doluydu. Annem babamın hayır işlerine neden bu kadar para harcadığını hiç anlamazdı. Sanırım yoksul insanlar annemi korkutsa da babamı korkutmuyordu. Bu çok anlamlı, dedim. Baban umut evini Vera'nın anısına yaptırdı. Ah Warren, sen babanın oğlusun. Şimdi o kocaman kalbinin ve insaniyetinin nereden geldiğini anlıyorum. Keşke yıllar önce bunları onunla konuşabilseydim, dedi Warren. Elindeki makaleyi gösterdim. Artık bütün hikaye elinde olduğuna göre huzurlu hissediyor musun? Evet, bir bakıma, dedi Warren. Ama hala eksik bir şey var. Bana yardımcı olabileceğini umduğum bir şey. Başımı olumlu anlamda salladım. Tabii, ne istersen. Eski evim, dedi Warren, özlem dolu bir şekilde. Vera ile yaşadığım apartman dairesi. Sen oraya gitmiştin, değil mi? Evet. Warren bir iç çekti. Orası bulmacanın çözemediğim parçalarından biri. Çok tuhaf. Penceremizin önünde titreyen sokak lambası ya da ara sokaklarda çamaşır yıkayan kadınların kulak tırmalayan sesleri gibi hiç olmayacak ayrıntıları hatırlayabiliyorum. Ama ne yaparsam yapayım, apartmanın yerini hatırlayamıyorum. Geceleri dışarı çıkıp yürürdüm. Adresi hatırlayabilmeyi umar, bir vitrinin ya da eski bir binanın beni çağırmasını dilerdim. Ama bunca yıldır evimin yerini bulamadım. Warren yalvaran ve buğulu gözlerle bana baktı. Beni oraya götürür müsün Claire? Bunu her şeyden çok isterim, dedim. Yarın öğleden sonraya ne dersin? Warren bir an için gözlerini kapatıp sonra yeniden canlanmışçasına tekrar açtı. Teşekkür ederim hayatım. Yanağına bir öpücük kondurmak için ona doğru eğildim. Sana artık Daniel demek istesem çok mu tuhaf olur? Bu isim kulağına çok garip geliyor olmalı. Hayır, dedi Warren. Garip gelmiyor. O daima kalbimde taşıdığım bir isim.